Ayrım 34, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 289. Suriye ve İhvan. 1940'ların ortalarında dağınık ve küçük grupları bir din alimi olan Mustafa Sibai birleştirerek Müslüman kardeşlerin Suriye kolunu oluşturdu. Suriye İhvanı parlamentarizme karşı değildi, hemen seçimlere katıldı. 1949'da %3, 1954'te %4, 1961'de %6 oy aldı. Seçimlerin ortaya çıkardığı gerçek şuydu: İhvan kırsal kesimden değil, şehirden oy alıyordu. 1958'den 1961'e kadar süren Mısır-Suriye ittifakı boyunca Nasır'ın isteği üzerine Suriye İhvanı dağıtıldı. Ancak İhvan, Baas'ın 1968 darbesinden sonra Suriye'de tekrar eski gücünü kazandı. Baasçılarla İhvan arasında ihtilaf kaçınılmazdı. Baas'ın laik temellere dayanan ulusalcılık anlayışı, İhvan'ın İslam devleti istemiyle hiçbir şekilde uyuşmuyordu. Burada bir ayrıntıyı anımsatmak lazım. Suriye nüfusunun %14'ünü Hristiyanlar, %12'sini Aleviler, %3'ünü Dürziler, %2'sini İsmaililer oluşturuyordu. Bu azınlıklar içinde laik ulusalcı Baas, nüfusun %57'sini oluşturan Sünni Arap çoğunluğun iktidar baskısından kurtuluş yolu arıyordu. Diğer taraftan İhvan, amacının bütün Müslümanları birleştirmek olduğunu söylemesine rağmen sadece Sünni Arap bir hareketti. Bundan dolayı İhvan Suriye'de ne Alevi, ne Dürzi, ne de İsmaililerin desteğini kazanabildi. Sünniler 1963'ten 1966'ya kadar önemli mevkilerde olmak üzere Baas hükümetlerinde yer aldı. Ancak 1960'ların sonlarına doğru Aleviler askeri ve idari birimler gibi daha yüksek güce sahip bürokrasiye hakim oldu. Bundan dolayı İhvan ile Baas arasındaki ihtilaf mezhepsel bir karakter kazanmaya başladı. Önemli mevkilere gelen Alevi subaylar Sünni toprak ağaları tarafından sömürülen geleneksel köylü ailelerine mensuptu. İhvan taraftarları ise çıkarları Baas hükümetinin soyserist politikaları yüzünden zedelenen Sünni tüccarlardı. 1963 Mart devrimini takip eden yılda Baas Suriye bankalarını millileştirdi. Yaygın işsizlik ve yüksek enflasyonla birleşen bu hareket Hama'da lise öğrencilerinin eylemleriyle başlayacak, 1964 Nisan'ında ayaklanmaya neden olacaktı. Hama camilerinin hoparlörlerinden yayılan "Ya İslam ya Baas" sesleriyle ayaklananları Mayıs ayında askerler bastırdı. 1965 yılında Suriye küçük bir ayaklanmaya daha sahne oldu. Bu da kolayca bastırıldı. İhvan 1960'ların sonlarına doğru ise fazla etkili olamadı. Bunun nedeni kısmen Baas'a karşı silahlı cihat taraftarı Kuzey fraksiyonu ile şiddete dayanmayan ılımlı Şam fraksiyonu arasında devam eden iç çekişmeydi. Sonunda İhvan içinde yapılan gizli seçimi cihat taraftarları kazandı. İhvan gibi Baas da 1960'ların sonlarında ciddi bir biçimde ikiye bölündü. 1966'da Alevi bir subay yönetimindeki partinin sol kanadı, Sünni bir general yönetimindeki partinin daha muhafazakar kanadını yıktı. Bundan sonra parti emekli General Salah Cedid tarafından idare edilen gruplar arasındaki mücadele sonucu hırpalandı. İki Alevi arasındaki bu mücadele, Kasım 1970'te Hafız Esad'ın iktidarı ele geçirmesiyle sona erdi. Esad rejimiyle İhvan ilk kez 1973 başlarında karşı karşıya geldi. Anlaşmazlığın sebebi Ocak ayında yapılan anayasa taslağında İslam hukuku yasama için ana kaynaktır dışında İslam'dan hiçbir şekilde bahsedilmemesiydi. İhvan anayasaya devletin resmi dini İslam'dır maddesinin konulmasını istedi. Çoğu kez olduğu gibi yine Hama'da ayaklanma oldu ve yine bastırıldı. 1976-1979, 1980-1981 yıllarında arka arkaya yapılan bu denemelerde de İhvan başarısız oldu. Ocak 1982'de hükümet en kuvvetli olduğu Hama'da İhvan'ın kökünü kazımaya karar verdi. Şubat başlarında ordu ev baskınlarına başlayınca İhvan bir kez daha ayaklandı. Ayaklanma bu kez çok kanlı bastırıldı. Bu olay tüm dünyadaki Müslüman çevrelerde yeni bir tartışmayı başlattı. 3 haftalık Hama ayaklanması boyunca Esad'ın laik rejimi ile İran'ın İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde hiçbir bozukluk yaşanmadı. Öyle ki 1987'de Lübnan'da Hizbullah mensubu 20 militan öldürülünce bu olay Hümeyni'nin resmi vekili Ayetullah Mentazari tarafından 20. yüzyılın Kerbelası olarak adlandırılmıştı. Ancak İran Suriye'de öldürülen binlerce ihvan mensubu için sessiz kalmayı tercih ediyordu. İran yönetimi açıkça söylememekle beraber Suriye'de ihvanı neden desteklemediklerini şöyle açıklıyordu. İhvan, Esad'ın Orta Doğu'daki anti-emperyalist gücünü azaltması için ABD, İsrail ve Mısır tarafından destekleniyor. İhvan bu nedenden dolayı Suudi Arabistan'dan da yüklüce para alıyor. Suriye ile İran arasında rejim farklılığı olsa da mezhepsel birlik vardı. Suudi Arabistan-İhvan ilişkisi. İhvan-ı Müslim'in 1928'deki çıkışından bu yana Suudlarla sürekli bağlantı içindeydi. Öyle ki İhvan'ın birçok önemli elemanı Suudi Arabistan'da yüksek makamlara getirildi ve çoğunlukla da Suud uyruğuna geçtiler. Suud devamlı olarak İslamcı yazarları, üniversite hocaları ve Mısır İslami kesimindeki tebliğcileri satın almak için çalışır. Bu alanda büyük başarı elde etti. Mısır'da tebliğciler, İslamcı yazarlar ve üniversite hocaları arasında Suud aleyhinde ve Suud'u yaralayıcı yazılar yazan bir kimse yok gibidir. Salih Erverdani, Mısır'da İslami Akımlar, 2. cilt, sayfa 188. Salih Erverdani, ABD-İhvan ilişkisi konusunda adı geçen kitabında şunları yazdı. Amerika'nın Suud ve Irak'ın hareket ve davranışları içinde parmağı vardır. Mısır'da Nasır zulmünden kaçan ihvanların Körfez ülkelerine ve Suudi Arabistan'a yerleştirilmeleri için bu hükümetlere yapılan baskıda büyük rolü vardır. Böylece bunları kontrol altına almayı amaçlıyordu. İhvan Suudi Arabistan yönetimiyle içli dışlı olduğu gibi Kuveyt'le de ilişki içindeydi. Orta Doğu'daki gelişmelerde Suud ve Kuveyt yönetiminin izlediği politikayı aynen takip etti. Ürdün İhvan hareketi ise başından beri hükümetle yakın ilişki içinde oldu. 1950'li ve 60'lı yıllarda Haşimi Krallığına karşı çıkan milliyetçi hareketlere katılmadı. Kralın yanında olup ona destek verdi. Ürdün ihvanı da Suudi Arabistan merkezli ılımlı İslam'a yakındı. Bugün artık Orta Doğu'da radikalizmi çoktan bırakan ihvan tüm ağırlığını ticarete verdi. Örneğin Mısır'da gelişmiş teknolojiye dayalı endüstrinin tamamı ihvanın elindedir. Zenginlik konusunu uzatmayayım, bir örnek vereyim. El Ezher Üniversitesi'nin önde gelen şeyhleri Mısır'ın milyarderleri arasındadır. Kaynak Profesör Doktor Samir Amin, 25 Ağustos 2011 Monthly Review. İhvan konusunda yazdıklarımızı bir cümle ile özetlemek gerekirse, hareket bugün sünni liberal bir çizgi izlemektedir. Suudi Arabistan'ın gölgesindedir. Dolayısıyla dış politikası ABD'ye tam bir uyum içindedir. Neoliberaldir. İktidara gelir gelmez özelleştirmelere başlamış, kamuoyu devre dışı bırakmışlardır vesaire. İhvan-Erbakan ilişkisine gelmeden önce Orta Doğu'daki birçok siyasal İslami örgütün İngilizlerden ABD'ye miras kaldığını anımsatmakta yarar var. Petrolün bulunmasıyla başlayan Suudi, Batı, İngiliz işbirliği aynı zamanda Batılı yani İngiliz petrol şirketleriyle yerli işbirlikçilerinin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'da giderek yükselen anti-emperyalist ulusal kurtuluş hareketlerine karşı cephe oluşturulmasına neden oldu. Ulusal hareketlerinin panzehiri siyasal İslam, hareketin merkezi ise Suudi Arabistan'dı. İhvan her zaman Allahsız komünistlere karşı bölgedeki temel müttefiki İngiltere ve sonra da ABD'nin yanında yer aldı. 1953 yılında kurulan Arap-Amerikan Petrol Şirketi, Aramco gibi mali merkezler, başta İhvan olmak üzere bazı İslamcı örgütleri, sosyalist ve milliyetçi hareketlere karşı destekledi. Bu tarihlerde başlayan ABD-İslami örgüt ilişkileri, Amerikancı İslam, ılımlı İslam ya da resmi İslam bugün hala Arap Baharı çerçevesinde sürmektedir. İhvan-Türkiye ilişkisi. Bu bölüme bir anımla başlayayım. 9 yıla yakın çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş Seyfi Öztürk ile yaptığımız bir sohbette konu Suriye'ye gelmişti. Eski bakan ilginç bir anısını anlattı. 1970 yılının Kasım ayıydı. Demirel başbakan idi. Sabah makamına gideceğim ancak başbakan gelip beni evden aldı. Yüzünde tuhaflık vardı. Bir müddet Ankara sokaklarında başbakanın makam arabasıyla dolaştık. Bir türlü konuya gelmiyordu. Bakanlıklardaki TRT'nin bulunduğu yere geldik. Demirel arabadan inelim dedi, indik. Birlikte yürüyoruz. Arkadan makam arabası ve korumalar geliyor. Tuhaf bir durum yani. Bana yavaşça, bugün Suriye'de bizimkilerle Siyan'ın desteklediği Hafız Esad iktidarı ele geçirecek dedi. Arabada dinleyici olabilir diye bana bunu yürüyerek söylüyor. Bu konuşmamızdan kısa bir süre sonra haber geldi. Esad iktidarı almıştı. Esad'ın MİT ve Siyan'ın desteğiyle bu işi yaptığını sanıyorduk. Belki de öyle olmuştur. Ancak KGB'nin adamı çıkmasın mı bizim Esad? Bunu niye anlatıyorum? Orta Doğu'da kimin eli kimin cebindedir, bunu kimse bilemez. Öyle bu işler. Ama bildiğimiz bir şey var. Her siyasi örgütün arkasında bir devlet, dolayısıyla bir istihbarat örgütü mutlaka vardır. Kimseyi petrol kuyularının bulunduğu bir coğrafyada öyle tek başına özgür bırakmazlar. Yıllarca devleti yönetmiş eski bakan Öztürk olayın sonrasını da anlattı. Esad bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği'ne yanaşınca bizim MİT ve SİHA Esad'a karşı mücadele veren Müslüman kardeşlere yani İhvan'a yardım ettiler. Elemanları bizzat Türkiye'de eğitildi, kampları bile vardı. Örgütün para kaynağı ise Suudi Arabistan'dır. İhvan Suriye'de suikastlar yaptı, Sovyet askerlerini öldürdü, Sovyet tesislerini hedef aldı. Birkaç kez ayaklandı. Ancak hepsine Esad çok kanlı bir biçimde bastırdı. En kanlısı da Ocak 1982'de oldu. Bunun üzerine Suriye'deki İhvan darmadağın oldu. Eski bakan Seyfi Öztürk'ün anlattıklarını ANAP'lı bir bakana sormuştum. Doğrulamıştı. Esad'a karşı ihvanı SİHA, Mossad, MİT destekledi. Esad'ın çok şikayetleri oldu. Özellikle MİT 1981 yılında olaya çok girdi. Öyle ki Esad her başına geleni Türkiye'den bilmeye başladı. Kaç kez Türkiye'yi uyardı. Gerçi sonradan PKK'yı destekleyerek Türkiye'den intikam aldı. Tarih 12 Ekim 1989. Başkentte Ankara toplantılarının konuğu olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu. Emekli Kor General Tevfik Fikret Alparslan Kozakçıoğlu'na sordu. Suriye'deki Müslüman kardeşler olayının arkasında biz mi varız? Yanıt onaylayıcı bir gülümsemeyle verildi. Biz onlara bizdeki terörü desteklediklerini söylüyoruz. Reddediyorlar. Onlar bize kendi ülkelerindeki durumu getirince de biz reddediyoruz. İhvan'ın Türkiye'deki kampları. Orta Doğu uzmanı gazeteci yazar Faik Bulut, İhvan Türkiye ilişkileri konusunda şunları söyledi. İhvan liderlerinden Suriye, Adnan Saadettin, Türkiye'deki gelenekçi İslamcıların dünya siyasetleriyle ilgilenen ilk aylık dergilerinden Dış Politika'nın Mart 1988 tarihli sayısında yayımlanan röportajında İhvan liderlerinden olup kendisinden farklı düşündüğü için ayrılan Gudde'nin Suriye yönetimiyle görüşmesinin boş bir çaba olduğunu söylerken kendisinin Irak ve Türkiye ile ilişkilerini de inkar etmiyordu. Bunun yanında İhvan Türkiye ve dolayısıyla ABD ile özel ilişkiler içine girdi. Söz gelimi Türkiye topraklarında PKK'ya kolaylıklar sağlayan Suriye'nin bu tutumuna karşılık sınır boylarındaki Türkiye topraklarında İhvan'a barınma ve eğitim kolaylıkları verdi. Türk istihbaratı Ceylanpınar, Mersin, İskenderun ve Yalova gibi yerleşim merkezlerinde İhvan mensuplarının barınmalarını ve askeri eğitim yapmalarını sağladı. Sınırdan geçiş kolaylıkları yanında Türkiye gizlice bu örgüt mensuplarına lojistik destek verdi. Buna karşılık İhvan mensuplarından PKK faaliyetleri hakkında istihbarat bilgileri aldı. Bağlantılı olarak belirtmek gerekir. Türkiye'deki İslamcı Refah Partisi'nin üst düzey yönetimindeki önemli bir isim, PKK'ya karşı Suriye İhvan Örgütü ile Türk istihbaratı arasında anlaşma ve ittifak zemini hazırlamak için birçok kez Suriye'ye gidip ilgililerle temas kurdu. Yalova'daki İhvan Lideri. Suriye'deki SİHA, Mossad, MİT destekli İhvan hareketi ayaklanması bastırılınca hareketin önemli isimlerinden Suriye kökenli Suudi Arabistan vatandaşı Profesör Muhammed Mahmut Es-Saffaf'ın Türkiye'ye gelip neden Yalova'ya yerleştiği konusunda bugüne kadar sağlıklı bir bilgi edinilemedi. Ancak Yalova'nın Suriye'den kaçan İhvan mensuplarının Türkiye'deki önemli üslerinden biri olduğu biliniyor. Özellikle 1982-86 arasında Türkiye'ye gelen birçok İhvan mensubu gibi Esad'dan kaçan Suriyeli zenginler de Türkiye'ye yerleşti. O günlerde Araplara arsa ve ev satışları basında oldukça gürültü koparıyordu. Bunlardan biri de Es-Savvaf'tı. Yalova'daki Savvaf'ın güvenliğini bizzat Türk Emniyet Teşkilatı ile MİT sağlıyordu. Amerikan Suud destekli rabıta örgütünün kurucusu ve meclis üyesi Profesör Savvaf, Yalova'nın Gökçedere köyündeki 3 katlı villasında Orta Doğu'dan gelen birçok misafirini de ağırlıyordu. 2 Eylül 1990 tarihinde Profesör Savvaf ile yapılan röportaj Cumhuriyet Gazetesi'nde çıktı. Burada neler yapıyorsunuz? Kur'an kurslarına, camilere, imam hatip okullarına yardım ediyorum. Kur'an kursunu bitiren öğrencilere 50'şer bin lira veriyorum. İmam hatip okullarını ziyaret ediyorum. Onlar da beni ziyaret ediyorlar. Her seferinde bir arabayla 50-55 öğrenci geliyor. Öğretmenlerine 50'şer, talebelerine de 10'ar bin lira veriyorum. Medreselerine 1-2 milyon lira yardımda bulunuyorum. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa ve Yalova'da tüm imam hatip okullarını ve Kur'an kurslarını geziyorum. Gökçedere ve çevresine bu yıl 200 bin Suudi riyali yardım ettim. Bir cami de yaptırdım. Arsasını Yalova kaymakamlığından aldım. Cami için 200 bin dolar verdim.
Bu kadar parayı nereden buluyorsunuz? Çok mu zenginsiniz?
Kendim veriyorum, orta zenginim. Para herhangi bir yerden gelmiyor, kendim kazanıyorum. En çok sevdiğim yardım yapmak. Sağdan soldan alıyor, topluyorum.
Burada rabıta adına mı bulunuyorsunuz?
Hayır, ben rabıtanın Suudi Arabistan'da meclis yöneticisiyim. Ben kitap yazıyorum.
Türkiye'deki İslamiyet'i değerlendirir misiniz?
Türkiye İslam, 600 seneden beri İslam. Türkiye'yi din bakımından ilerlemiş buluyorum. Gittikçe dinimiz ilerliyor. Türkiye Türk bayrağı altında Müslüman. İslam'a ters düşenler ise her yerde var.
Şeriat üzerine düşünceleriniz nelerdir?
Suudi Arabistan'da hırsızlık yok, rüşvet yok, şeriatımız var. Sizin Türkiye'de kanunlar var, rüşvet de var. Medeniyet hırsızlığı yok etmiyor. Şeriat İslamiye, Suudi Arabistan'da şeriatta iki el kopmuş. Burada aynı şey olursa iki el kesilir, iki kafa koparsa her şey düzelir.
Türkiye'ye şeriatın gelmesi gerekli mi? Bu konuda bir çalışmanız var mı?
İslam dini medenidir. Ayrıca medeniliğe yani laikliğe gerek yoktur. Atatürk'te hilafet yok, İslam da yok. Türkiye'ye şeriatın gelmesini tüm kalbimle isterim. Her zaman şeriat için çalışırım. Bir gün tüm Müslümanlar bir olacak. Dünyada iki taraf olacak. Müslim bir millet, kafir bir millet.
Profesör Savvaf açıkça şeriat propagandası yapıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik hükümeti ise sesini bile çıkarmıyordu. Sadece Hayri Baltı adındaki bir avukat Ankara ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi savcıları ile basın savcılarını görevlerini yapmadıkları gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Başbakan Turgut Özal'ın güvencesiyle Yalova'da oturan İhvan lideri Profesör Savvaf vefatına kadar icraatlarına devam etti. Yalova'daki Emir Bayırı Talebe Yurdu, Akyaka Talebe Yurdu, Elmalı Kız Kur'an Kursu, Sümbül Efendi Kız Kur'an Kursu'nda Savvaf'ın yüzlerce öğrencisi eğitildi.
Erbakan'ın milyarlık villası. Yalova ve çevresi Orta Doğu'daki Suud destekli akademisyenlerin, zenginlerin ve örgütlerin buluşma merkezi oldu. Suudi Arabistanlılar özellikle 12 Eylül ve Anap hükümetleri döneminde akın akın Yalova ve çevresine geldi. Buradaki villalarda hemen her gün onlarca kişinin katıldığı sohbetler yapıldı. Çevre sakinlerine göre lüks araba kullanan bu Araplar sabahlara kadar harıl harıl tartışıyordu. Ne tesadüftür ki Necmettin Erbakan da bu bölgeden villa almıştı. Villa Edrevi, Çanakkale Karayolu'nun 22. kilometresindeki Altınoluk'taydı.
216 metrekare kullanım alanı olan villa deniz kenarındaydı. Erbakan villayı yasaklı olduğu dönemde 1984 yılında yaptırmıştı. Erbakan buradaki ilk araziyi 12 Eylül darbesinden önce almıştı. Arsa 3.6 dönümdü. Ardından 4480 metrekare ve 24 parsel olan yeri 1982 yılında ise 1800 metrekare ve 57 parsel olan ikinci parçayı satın aldı. Erbakan arazisini giderek büyüttü. 1983'te yine arazisinin bitişiğindeki 8440 metrekare ve 23 parsel olan araziyi topraklarına kattı. Erbakan bu arazileri almak ve villayı yaptırmak için parayı nereden bulmuştu? 2000'e doğru dergisinin 8 Kasım 1992 tarihli haberine göre araziyi Erbakan'a Suudi Arabistanlılar alıp hediye etmişti. Erbakan siyasal yasaklı olduğu dönemlerin bir bölümünü arazisi içinde bulunan zeytin ağaçları ile uğraşarak ve Suudi konuklarını ağırlayarak geçirdi. Yalova'nın sırrı. Yazar Faik Bulut'a göre İhvan'ın Türkiye'deki kamplarından biri de Yalova'daydı. Bir rastlantı daha, 24 Ocak 1993 tarihinde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesi tüm yurtta büyük bir infial yaratmıştı. Muammer Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok cinayetlerine Uğur Mumcu da eklenmişti. Mumcu'nun öldürülmesi sonucu bir dizi operasyon yapan güvenlik güçleri, şüphelenip durdurulan radikal İslamcı bir gencin üzerindeki çağrı cihazına bırakılan mesaja bakıp iz sürmesi üzerine İslami Hareket adlı radikal İslamcı bir örgütü ortaya çıkardı. Dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in anlattığı bu yakalanma senaryosuna basında kimse inanmadı. Kamuoyundaki tepkiyi yumuşatmaya yönelikti. Türk istihbaratı İslami Hareket Örgütü ile içli dışlıydı. Sıkıştıkları zaman birkaç İslami Hareket militanını yakalıyorlardı. İddia böyleydi. İslami Hareket ile yerli yabancı istihbarat örgütlerinin ilişkisinin olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Ancak bizim burada bu olayı ele almamızın nedeni İslami Hareket Örgütü'nün üssünün Yalova olmasıydı. İfadelerine göre örgüt son kongresini Yalova'da yapmıştı. Örgüt elemanları Yalova'da kiraladıkları evlerde oturuyorlardı. Yakalanan 19 İslami Hareket militanının 11'i Batmanlıydı. Ancak Yalova'daki hücre evlerinde kalıyorlardı. 10 milyon nüfuslu İstanbul illegal çalışma için daha uygun iken nedense Yalova'yı tercih etmişlerdi. İhvan lideri Profesör Savvaf'la başlayan, Erbakan'la devam eden, İslami Hareket ile sona eren Yalova merkezli İslamcı karargah bugün esrarını hala koruyor. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 297.